Hiç şey yaşadın mı? Böyle kuantum fiziği ya da işte Roma İmparatorluğu'nun çöküşü hakkında 60 saniyelik çok şık kurgulanmış bir video izleyip kendini bir anlık dahi gibi hissettiğin oldu mu?
Ya evet, o çok tanıdık bir his.
Hani o videoyu izlerken zihninde her şey yerine oturur ya, konuyu böyle tamamen kavradığına, hatta gidip bir başkasına çok rahat anlatabileceğine dair müthiş bir özgüven gelir.
Aynen öyle. Beynindeki o tatlı dopamin salgısı sana şey der, evet şu an ben bu konunun uzmanıyım.
Kesinlikle. Ama aradan sadece hani 5 dakika falan geçtikten sonra bir arkadaşına ya da meslektaşına o videodaki fikri açıklamaya çalıştığında ağzından böyle yarım yamalak kelimeler dökülür.
Hı, o kusursuz zihinsel tablo bir anda uçar gider.
Gider değil mi? Geriye sadece şey kalır ya, işte orada çok mantıklı bir şey anlatıyordu ama tam toparlayamıyorum şu an. İşte bugün seninle tam da bu hissin o geçici deha anlarının arkasında yatan nörolojik ve toplumsal gerçeği konuşacağız.
Ya bu aslında modern insanın hani en sık yaşadığı ama bir o kadar da göz ardı ettiği zihinsel yanılsamalardan bir tanesi. O anlarda hissettiğimiz o anlama duygusu var ya,
Evet.
o beynimizin bize oynadığı oldukça sofistike bir oyun aslında.
Ve hani bu sadece kısa videolarla sınırlı bir durum da değil.
Tabii daha da geniş bir mesele bu.
Kesinlikle. Yapay zeka araçlarıyla, arama motorlarıyla, cebimizde taşıdığımız o devasa bilgi ağıyla kurduğumuz ilişkinin tamamı aslında tam da bu yanılsamanın üzerine inşa ediliyor. İşte bugün inceleyeceğimiz ana kaynak da tam olarak bu paradoksun hani kalbine iniyor. Bugün yani 1 Haziran 2026'da International Society That Learn Journal'da yayımlanan Davut Atış'a ait çok taze bir makaleyi mercek altına alıyoruz.
Çok da çarpıcı bir başlığı var. Dönüşüm çağında öğrenen toplum.
Evet, aynen öyle. Bu derinlemesine incelemedeki amacımız da şu: İnsanlık tarihinin en büyük bilgi bolluğunu yaşarken neden bireysel ve toplumsal olarak o beklediğimiz büyük aydınlanmayı yaşayamıyoruz?
Neden derinlemesini öğrenemiyoruz, değil mi?
Tam olarak bu. Sahip olduğumuz onca bilgiye rağmen bizi böyle sığlıkta tutan o görünmez engellerin mekanizmasını çözeceğiz bugün.
Bence makalenin en vurucu yanlarından biri, bilgiye erişim ile o bilgiyi içselleştirmek arasındaki farkı çok net bir şekilde ortaya koyması.
Hani o yıllarca bize satılan bir vizyon vardı ya.
Aynen, yıllarca eğitim politikaları, teknoloji vizyonerleri bize hep şu sözü verdi. Dedi ki, eğer bilgiye erişimin önündeki fiziksel ve maddi engelleri kaldırırsak,
İnsanlar otomatik olarak aydınlanacak.
evet, daha donanımlı, daha analitik düşünen bireylere dönüşecekler, dediler. Ancak veriler bu denklemin pek de öyle çalışmadığını gösteriyor maalesef.
Neden çalışmıyor peki? Yani bilgi orada duruyor sonuçta.
Çünkü sınırsız bilgi derin bir öğrenme yaratmak yerine tam tersi bir etkiye, yani bilişsel parçalanmaya yol açıyor. Beyin bilgiye ne kadar kolay ulaşıyorsa o bilgiyi işleme ve kalıcı belleğe aktarma konusunda o kadar isteksiz davranıyor.
Şey gibi, yani öğrenme yanılsaması dediğimiz şeyin temeli de tam burada yatıyor sanırım. Bilişsel bilimlerde hani şu açıklayıcı derinlik yanılsaması dedikleri çok temel bir konsept var ya.
Hı, o çok iyi bir örnektir.
İnsanlar mesela bir bisikletin nasıl çalıştığını veya bir fermuarın hani o basit mekanizmasının nasıl çalıştığını anladıklarını iddia ederler.
Ta ki onlardan bunu çizmeleri istenene kadar.
Aynen öyle. Çizin deyince kimse bir fermuar çizemez. Benzer bir durum aslında eğitim ortamları için de çok geçerli bence. Bir araştırmada şey yapıyorlar. Çok karizmatik, böyle aşırı akıcı konuşan, eğitmenleri dinleyen öğrencilerin performanslarını ölçüyorlar.
TEDx konuşmacıları gibi hocalar yani.
Tam olarak öyle. Öğrenciler o dersi dinlerken konuyu mükemmel anladıklarını zannediyorlar. Hatta sınavda çok yüksek not alacaklarına dair inançları tam.
Ama sonuçlar öyle gelmiyor tabii.
Gerçek sınav sonuçları tam bir hüsran. Çocuklar konuyu aslında hiç öğrenmemiş, sadece hocanın o akıcılığı onlarda bir öğrenmiş olma hissi yaratmış.
Ya bu hissin nörolojik bir karşılığı var aslında. Beynimiz bir bilgiyi dışarıdan böyle pürüzsüz bir şekilde hiç takılmadan aldığında o bilginin işlenmesi için gereken o bilişsel sürtünmeyi yaşamıyor.
Bilişsel sürtünme derken,
Yani öğrenme dediğimiz şey aslında nöronlar arasında yepyeni bağların kurulmasıdır, değil mi? Bir nevi zihinsel kas inşası gibi düşün bunu. Ve spor yaparken kasların nasıl yanıyorsa bu süreçte her zaman biraz zorlayıcıdır, böyle biraz rahatsız edicidir.
Hani anlarken o kafamızın karıştığı, zorlandığımız anlar.
Kesinlikle. Ama karizmatik bir anlatıcı ya da o kusursuz 60 saniyelik bir video o sürtünmeyi ortadan kaldırıyor. Bilgi zihnine hiçbir çaba harcamadan böyle yağ gibi aktığı için beynin o bilgiyi kalıcı hafızaya kaydetme ihtiyacı duymuyor.
Çünkü zorlanmadı.
Evet, diyor ki nasıl olsa bu bilgiye ben kolayca erişebiliyorum. Neden onu depolamak için ekstra bir enerji harcayayım ki?
Tamam, hadi bunu biraz açalım. Çünkü günlük hayattan verebileceğimiz çok güzel bir örneği var bunun. Hani her yere gitmek için navigasyon kullanmamıza benziyor bu durum.
Harika bir analoji, kesinlikle.
Bir şehri yürüyerek ya da eski usul böyle bir haritayla falan keşfettiğinde beynin o sokakların mekansal şemasını çıkarıyor yavaş yavaş. Nerede sağa döndün, hangi bina hangi köşedeydi falan hafızana kazıyorsun.
Çünkü yönünü bulmak için mecbursun o çabayı göstermeye.
Aynen. Ama telefonundaki o mavi çizgiye bakarak ilerlediğinde harika bir şekilde hedefe ulaşıyorsun, hiç kaybolmuyorsun. Fakat şarjın bittiği an yıllardır yaşadığın kendi mahallende bile böyle kalakalıyorsun bazen.
Yönünü şaşırıyorsun, evet.
O rotanın haritası senin beyninde inşa edilmemiş çünkü. Sadece cihazın içinde kalmış.
Bak, burada inanılmaz büyüleyici olan şey şu, bilişsel bilimciler bu duruma bilişsel boşaltım diyorlar. Yani zihinsel yükünü dışarıdaki bir kaynağa devretmek.
Telefonuna ya da bir yapay zekaya.
Aynen öyle. Şimdi gündelik hayatta bu çok işlevsel, çok kurtarıcı olabilir. Ancak iş eğitime, derin öğrenmeye geldiğinde bu boşaltım dediğimiz şeyin yıkıcı sonuçları olabiliyor. Mesela lise matematik öğrencileriyle yapılan çok ses getiren yeni bir deney var.
Matematik dersinde mi?
Evet, çocuklara karmaşık problemleri çözerken üretken yapay zeka araçlarını, mesela ChatGPT gibi araçları kullanma izni veriyorlar.
Ne güzel, hemen çözerler.
Tabii, beklendiği gibi o grubun anlık problem çözme hızı ve doğruluğu böyle uçuşa geçiyor. Muazzam bir artış. Verimlilik zirvede. Her soru saniyeler içinde tak tak çözülüyor.
Tam da teknolojiden beklediğimiz şey değil mi bu? Yani işleri hızlandırmak, hatasız yapmak falan.
Görünüşte tam olarak öyle. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yerde burası. Çünkü araştırmanın asıl can alıcı noktası o yapay zeka desteği çocukların elinden alındığında ortaya çıkıyor.
Ne oluyor peki?
Bu araçları kullanarak pratik yapan, ödev yapan öğrenciler o destek birden çekildiğinde devasa bir öğrenme kaybı yaşıyorlar.
Hadi ya, o kadar mı fark ediyor?
İnanılmaz fark ediyor. Problemlere nasıl yaklaşacaklarını, denklemleri nasıl kuracaklarını aslında hiç öğrenmemişler. Sadece doğru soruyu yapay zekaya, işte o prompte kopyalayıp çıkan sonucu kağıda geçirmeyi öğrenmişler.
O zaman matematiksel düşünme becerileri aslında gelişmiyor, geriliyor.
Kesinlikle gerilemiş. Dahası üniversite çağındaki gençlerle yapılan başka araştırmalar da var. Özellikle 17-25 yaş arası grupta eleştirel düşünme becerilerinde çok ciddi böyle ölçülebilir zayıflamalar başlıyor bu yüzden.
Kendi düşünmüyor çünkü.
Evet, beyin problem çözme stratejilerini kendi başına kurmak yerine dışarıdan gelen o hazır sentezi direkt kabul etmeye alışıyor.
Ya ama bir dakika, burada hafif bir itirazda bulunacağım. Şu an bizi dinleyen birçok kişinin aklından da şu geçiyordur eminim.
Nedir?
Ya ChatGPT veya diğer bu yapay zeka araçları da nihayetinde birer hesap makinesi değil mi? Yani bir araç sonuçta. Geçmişte insanlar logaritma cetvellerini elleriyle hesaplamayı bırakıp bilimsel hesap makinalarına geçtiklerinde de böyle hani bir panik yaşanmıştı ya, matematik ölüyor diye.
Evet, tembelleşiyoruz demişlerdi o zaman da.
Ama sonuçta hesap makinesi bizi o işin hamaliyesinden kurtardı ve çok daha üst düzey şeyler yapmamızı sağladı. Şimdi yapay zekaya iş devretmek bizi neden tembelleştirsin ki? Yani işin hamaliyesini ona yaptırmak neden bizi daha geri götürsün?
Eğer bunu büyük resimle ilişkilendirirsek, bu gerçekten çok kritik bir ayrım. Bunu yararlı ve zararlı bilişsel dışsallaştırma diye ikiye ayırıyoruz aslında.
Ha, zararlısı da var yani.
Var tabii. Hesap makinesi örneğin çok iyi bir başlangıç noktası. Bir problemde çarpma işlemini hesap makinesine yaptırmak yararlı bir bilişsel boşaltımdır. Çünkü orada öğrenmen gereken asıl şey o çarpma işleminin mekaniği değil, o denklemin neden o şekilde kurulduğudur.
Doğru, asıl odak orası.
Benzer şekilde mesela yazdığın bir makalenin imla hatalarını, işte virgül eksiklerini falan bir yapay zekaya düzelttirmek de zihinsel kapasiteni korur, odaklanmanı arttırır.
Yani yararlı bir şey bu.
Kesinlikle. Ancak üretken yapay zekanın yaptığı şey sadece bu değil. O fikir üretiyor, iki farklı kavramı bir araya getirip yepyeni bir sentez çıkarıyor. Senin yerine bir argümanın iskeletini kuruyor.
Yani sadece bir hesaplama yapmıyor, aslında düşünce sürecinin bizzat kendisini devralıyor.
Tam olarak bu. Bir argüman inşa etmek, karmaşık verileri süzüp onlardan böyle yeni bir anlam çıkarmak, hani o beynin uzun süreli belleğinde o bilgiye ait şemaları, yani o iskeleleri kurmasını sağlayan asıl eylemdir.
En çok enerji harcanan yer.
Evet, sen bu sentezleme işini, yani düşünmenin o gerçekten terletici zorlu kısmını teknolojiye devrettiğinde zihninde hiçbir kalıcı yapı inşa edilmiyor. Bak, MIT Media Lab'de çok çarpıcı bir beyin görüntüleme çalışması yaptılar yakın zamanda.
Ne bulmuşlar orada?
Katılımcılardan bir konuda kompozisyon yazmalarını istiyorlar. Bir grup bunu tamamen kendi zihinsel çabasıyla oturup ter dökerek yazıyor. Diğer grup ise doğrudan ChatGPT kullanarak yapıyor bu işi.
Beyin dalgalarında nasıl fark çıkmış?
İnanılmaz bir fark var. Yapay zeka kullananların sadece o hani zihinsel çaba metrikleri düşmekle kalmıyor, dikkat ve bellek ağlarındaki aktivasyon belirgin bir şekilde zayıflıyor.
Ya demek beynin fişini çekmişler resmen.
Aynen öyle. Kendi başına yazan birinin beyni farklı bilgileri bir arada tutmak, onları tartmak, işte en uygun kelimeyi seçmek için çok yoğun bir bellek aktivitesi gösterirken, yapay zeka kullanan kişinin beyni pasif bir izleyici moduna geçiyor.
Sadece ekrana bakıyor yani.
Evet, ve işin kötü yanı, bunu sürekli yaptığında beynin bu tür zorlu bilişsel görevlere karşı toleransı da düşüyor. Araştırmacılar buna üst bilişsel tembellik diyorlar.
Üst bilişsel tembellik ne demek bu tam olarak?
Yani sadece düşünmekte zorlanmıyoruz, düşünme sürecimizi planlama zahmetine bile girmemeye başlıyoruz.
Zihinsel sürtünmeden tamamen kaçınmaya programlanıyoruz bir nevi o zaman. Ve şey de var, yani bu sadece okulda ya da ofiste ChatGPT başında olan bir şey de değil.
Tabii, hayatımızın her alanında var.
Kendi hayatını bir düşün. Yani akıllı telefonlarla geçirdiğimiz her an, o TikTok, Instagram Reels gibi böyle 15 saniyelik sürekli kaydırılan kısa videolar falan da bu tembelliği acayip besliyor.
Lime lime ediyor dikkatimizi.
Aynen öyle. Lime lime oluyoruz. Sürekli bir yenilik, sürekli bir anlık ödül döngüsü. Algoritma sana o kadar hızlı ve zahmetsiz bir şey sunuyor ki, sonra oturup uzun bir makale okumaya çalıştığında beynin o yavaş süreci isyan ediyor.
Sıkıntı basıyor insanı, daralıyoruz.
Daralıyoruz, evet. Çünkü zihin hani hiç çaba harcamadan o dopamini almaya o kadar alışmış ki neden uğraşayım diyor.
Ya işte bu durum bizi işin sadece hani bireysel bir odaklanma sorunu olmaktan çıkarıp çok daha makro, toplumsal bir boyuta taşıyor. Makalenin de merkezinde olan o büyük sistem eleştirisine getiriyor bizi.
UNESCO'nun o meşhur öğrenen toplum vizyonu falan.
Aynen, eğer bireyler olarak dikkatimizi bu kadar kolay kaybediyorsak, bilgiyi içselleştirmek yerine böyle sadece yüzeyinde, köpüğünde geziniyorsak, yıllardır idealize edilen o öğrenen toplum modeline ne oldu peki?
Çöktü mü yani?
20. yüzyılın o büyük eğitim vizyonu, eğer bilgiye erişimi demokratikleştirirsek herkesin derin bir aydınlanma yaşayacağı varsayımına dayanıyordu, değil mi?
Evet, herkes bilgiye ulaşırsa herkes bilgi olur gibi bir düşünce.
Ama bugün dünyanın en ücra köşesinde bile cebindeki o küçücük cihazla devasa üniversite kütüphanelerine bağlanabiliyorsun. Fakat toplumlar bilgiyle, aydınlanmayla değil, dezenformasyonla, kutuplaşmayla boğuşuyor.
Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani klasik öğrenen toplum devrinin kapandığını söylemek oldukça iddialı bir laf. Ama hani tabloya baktığımızda neden çalışmadığını anlamak çok da zor değil aslında.
Neden sence?
Ben bunu şöyle bir metaforla açıklamak istiyorum. Eskiden bilgi sanki kurak bir çölde çok nadir bulunan, ulaşması zor ve inanılmaz kıymetli bir damla suydu.
Çok değerliydi.
Biz de o suyu bulmak, insanlara ulaştırmak için devasa boru hatları inşa ettik. İşte okullar, üniversiteler, kütüphaneler, hepsi o nadir suyu dağıtmak içindi.
Bize o suyu yudum yudum içmeyi öğrettiler.
Aynen öyle. Şimdi ise sokağa adım attığımız an, hatta sabah gözümüzü açtığımız an devasa ve vahşi bir senin ortasındayız. Her yerden bilgi akıyor, etrafımız sularla çevrili. Ama o eski sistemleri kuranlar bize suyu bulmayı öğretmişti. Kimse bize bu selin içinde hani boğulmadan nasıl yüzeceğimizi öğretmedi ki.
Ya bu sel metaforu gerçekten çağımızın bilgi krizini anlamak için kusursuz bir çerçeve. Ve hani bu krizi sadece bir hacim, bir miktar sorunu olarak göremeyiz. İşin çok daha derin, felsefi bir boyutu var.
Nasıl bir boyut?
Bilgiyle kurduğumuz ilişkinin doğası değişti aslında. Floridi buna epistemolojik kırılma diyor. Geçmişte bilgi doğruluğu test edilmiş, belirli bir bağlamı olan, sorumluluk alabilen otoritelerden gelirdi.
Hocadan, kitaptan falan.
Evet, otorite her zaman haklı olmayabilirdi belki ama bilginin bir kaynağı vardı. Bugün ise o selin çok büyük bir kısmı kelimeleri sadece olasılıklara göre yan yana dizen algoritmalar tarafından üretiliyor.
Hiçbir gerçeklik algısı yok aslında yapay zekanın.
Yok, bazen muazzam analizler yapıyor ama bazen de o halüsinasyon dediğimiz hani uydurma şeyleri inanılmaz bir özgüvenle anlatıyor.
İşin ürkütücü kısmı da bu özgüven bence. Yani yapay zeka bilmediğini bilmiyor, sadece üretiyor ve çok ikna edici konuşuyor.
Kesinlikle. Kendi zihinsel filtresini inşa etmemiş bir insanın bu tuzağa düşmemesi imkansız. Dahası bu durum bilen kişiyle yapan kişi arasındaki o tarihi bağ da kopardı bence.
Nasıl yani, o bağı biraz açar mısın?
Eskiden bir cerrah, bir mühendis veya ne bileyim bir yazar bir işi yapıyorsa o işin arkasındaki bilgiyi de zihninde barındırmak zorundaydı. Bilenle yapan aynı kişiydi.
Şimdi değil mi?
Şimdi yapay zeka devasa veriyi tarıyor, analiz ediyor. Yani o biliyor. İnsana ise sadece o bilginin sonucunu önüne alıp karar verme, belki de sadece evet deyip bir butona basma rolü kalıyor.
Biz sadece onaylıyoruz yani.
Evet, eğitimi sadece teknik bir sürece, bir öğrenimeleştirme mekaniğine indirgediğimiz için insan devreden çıkarılabilir bir onaylayıcıya dönüştü maalesef.
Yani sorunu çok net anladık sanırım. Yani sınırsız bilgi erişimi biz zeki yapmıyor, beynimizi tembelleştiriyor, epistemolojik bir krizin içindeyiz falan.
Evet.
Peki o zaman çözüm ne? Pratikte bu işi nasıl çözeceğiz? Makalenin sunduğu yeni çerçeve öğrenmesini yöneten toplum sanırım, değil mi?
Aynen öyle, öğrenmesini yöneten toplum. Artık odak noktamız ne kadar öğreniyoruz değil, nasıl ve neyi öğreniyoruz olmalı.
Pratikte bu neye benziyor ama? Yani okullarda, iş yerlerinde yarın ne değişecek? Mesela öğretmenler ne yapacak? Sadece yapay zeka için teknik destek elemanına, prompt düzelticiye mi dönüşecek bu insanlar?
Tam aksine. Öğretmenin rolü çok daha entelektüel, çok daha kritik bir boyuta taşınacak. Geleneksel sistemde öğretmenin işi bilgiyi aktarmaktı. Çünkü bilgi ondaydı.
Şimdi bilgi her yerde.
Aynen, o yüzden o model çöktü. Yeni toplumda öğretmenin rolü bir öğrenme tasarımcısı olmaktır. Yapay zekayı sınıflardan izole etmek, hani yasaklamak falan hem imkansız hem de çocuklara büyük kötülük.
Ama tamamen serbest bırakmak da tehlikeli konuşmamıza göre.
Kesinlikle. İşte öğretmen bu ikisi arasındaki dengeyi kuracak. Pedagojide iskele kurma dediğimiz bir kavram var. Scaffolding.
İskele kurma. Nasıl çalışıyor bu?
Bir öğrenme tasarımcısı, yapay zekayı öğrenciye hazır cevap veren bir makine olarak değil, onu düşünmeye, doğru soruları sormaya zorlayan bir yansıtıcı uyaran olarak kurgular.
Yani bir örnekle açıklarsan nasıl olur bu sınıfta?
Mesela, öğrenciye gidip bana Fransız devriminin nedenlerini yaz demez öğretmen. Der ki, yapay zekanın Fransız devrimi hakkında yazdığı şu makaleyi al, buradaki argümanları tarihsel kaynaklarla karşılaştır.
Nerede taraf tutmuş, hangi bilgiyi eksik bırakmış onu bul da.
Aynen öyle. Öğrenci bilgiyi sadece tüketmez, o bilginin nasıl üretildiğini, zayıf noktalarını falan analiz etmek zorunda kalır.
Bu çok mantıklı. Bu aslında makalenin bahsettiği o üç temel ilkeyle de çok örtüşüyor benim anladığım kadarıyla. Seçicilik, derinleştirme ve yönelim.
Tam olarak o.
Seçicilik, yani o bilgi selinin içinden neyin güvenilir olduğunu süzebilmek. Derinleştirme, işte o sürekli kaydırma hastalığına karşı koyup yavaş ve uzun soluklu düşünebilmek, o zahmete girmek.
En önemlisi de o zahmete katlanmak zaten.
Bir de yönelim var. Yani bilgiyi toplumsal fayda için kullanmak. ben bunu öğrendim ama hani bu benim, toplumun ne işine yarayacak diyebilmek. Zimmerman'ın o meşhur öz düzenleyici öğrenme kuramı var ya.
Evet, çok temel bir kuramdır.
Artık bu sadece sınavdan yüksek not almak için bir taktik değil, tüm toplumun hayatta kalma becerisi olmak zorunda. Yani dinleyenlere de sormak lazım, kendi hayatını bir düşün.
Pasif bir alıcı mısın yoksa seçen misin?
Aynen, bilgiyi öyle pasifçe tüketen bir alıcı mısın yoksa önüne düşen o bilgiyi sorgulayan, filtreleyen, ona kendi anlamını katan aktif bir özne misin?
Yeni çağın hayatta kalma rehberi bu yetkinlikte gizli çünkü. Tabii iş sadece hani bireysel olarak uyanmakla da bitmiyor.
Sistemin de değişmesi lazım.
Kesinlikle. Hayat boyu öğrenme konsepti çok popüler biliyorsun. Artık bunun hayat boyu öğrenmesine yönetme konseptine evrilmesi şart.
Ya bu vizyona gerçekten bayıldım. Yani artık olay çocukları bir salona toplayıp o standart testlerden hani A mı, B mi, C mi diye doğru şıkkı buldurmak değil.
Çöpe gidecek onlar, evet.
Eğitim sisteminin o ölçme, değerlendirme mantığı da değişmek zorunda kalacak o zaman.
Bu çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor aslında. O standart testler çöpe gittiğinde ne yapacağız?
Ne yapacağız?
Onlar geçmişin aracıydı. Yeni dönemin araçları, portfolyolar, hani uzun soluklu tasarım odaklı görevler ve öğrencilerin kendi süreçlerini anlattıkları o üst bilişsel yansıtma dediğimiz günlükler olacak.
Yani çocuğa sadece problemi çözdün mü diye sormayacağız.
Hayır, bu problemde nerede takandın, oraya aşmak için hangi stratejiyi denedin, yapay zekanın verdiği taslağı neden değiştirdin diye soracağız. Çünkü yeni para birimimiz bu. Özellikle makalenin o bilişsel dayanıklılık dediği kavram var ya.
Bilişsel dayanıklılık, çok çarpıcı bir kavram.
O dikkat dağıtıcılara karşı direnç gösterebilmek, zor bir metin okurken sıkılıp hemen telefonu eline almamak, bu iradeyi göstermek geleceğin en değerli yetkinliği.
Ve bu sadece şirketlere eleman yetiştirmek için değil, bence demokratik yurttaşlık için de mecburi bir şey. Kendi fikrini kuramayan toplumlar o algoritmaların, hani o halüsinasyonların peşinde sürüklenir gider.
Çok haklısın, bu demokrasinin de meselesi.
Vallahi bu derinlemesini incelemenin harika bir özeti oldu bence. Yani klasik öğrenen toplum devrinin kapandığını, o bilgi bombardımanı altında boğulmamak için hani seçicilikle derinleşerek kendi öğrenmemizin mimarı olmamız gerektiğini çok net anladık bugün. Öğrenmesini yöneten toplumun bir parçası olmalıyız artık.
Eski dünyanın okuryazarlığı sadece okuduğunu anlamaktı. Yenisininki ise zihninin otonomisini elinde tutabilmek, yoksa makinelere teslim oluruz.
Kesinlikle. Ya bu sohbeti bitirmeden önce makalede çok yer almasa da konuyu böyle felsefi bir noktaya taşıyan kışkırtıcı bir soru sormak istiyorum sana da, dinleyenlerimize de.
Dinliyorum, nedir?
Şimdi tüm o hafıza yükümüzü, eleştirel analizleri, o fikirleri sentezleme süreçlerini falan sürekli yapay zekaya boşaltıyorsak, bizim biz olmamızı sağlayan o eşsiz kimliğimiz nereye gidiyor?
Ya çok derin bir soru bu.
Yani eğer anılarımız, bizi zorlayan o acılı düşüncelerimiz, o uykusuz gecelerimiz kim olduğumuzu inşa ediyorsa, o zihinsel çabayı teknolojiye devretmek günün sonunda insan olma tanımımızı kökünden değiştirmez mi sence?
Hani o cihazın şarjı bittiğinde sadece yolu değil, kendimizi de mi kaybederiz diyorsun?
Tam olarak bunu söylüyorum. İnsan olma tanımımız ne olacak?
İnanılmaz bir çıkmaz. Gerçekten üzerine çok düşünülmesi gereken bir konu.
İşte bu soruyu dinleyicimizin kendi kendine düşünmesi için burada bırakıyorum. Bugün bu keyifli bilgi yolculuğunda, bu derinlemesine incelemede bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Kendine iyi bak ve lütfen zihninin kaptanı her zaman sen ol.